Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, bir güzel Ramazan akşamında bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraberiz. Bu programımızın klasik bir geleneği var. Her defasında kıymetli bir misafirimizi sizlerle buluşturuyoruz. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür
Şerefler
ederim.
verdiniz, vakit ayırdınız. Bir defa biz sizi hem üniversitedeki başarılarınızla hem de fikirlerinizi işte medyada dinleyerek, zevkle takip ederek etkili bir dinleyici olarak şu anda karşınızda
Estağfurullah,
bulunuyoruz.
estağfurullah.
Dolayısıyla dedim hocamla hangi konuda sohbet edelim? Da geçen gene bir televizyonda da seyrettim. Oradan da dedim ki ya hocamla iki konu üzerinde duralım. Birinci bölümünde esas oruç ve orucun nefs eğitiminde, irade eğitiminde ki önemi nedir? Oruç psikolojisi mi diyeriz buna,
Çok
ne
tabii.
deriz? Ama ikinci bölümde de esas oruç ve sosyalleşme, Ramazan ve sosyalleşme
Tabii.
diye bu iki başlık altında sohbetimizi yapalım istedim. Tabii zatenniz nasıl uygun
Tabii.
görürseniz.
Estağfurullah.
Özellikle bu orucun, yani buna isterseniz tezkiye-i nefis deniyor, tasfiye-i kalp deniyor. Ama esas irade eğitiminde ki önemi nedir sizce?
Tabii. Yani oruç insanın tabii orucu ele alınca zaman Ramazan'la birlikte ele almak lazım.
Evet.
Yani belli bir ay
Evet.
boyunca bir oruç tutuluyor ve sosyal bir
Farz
ibadet.
olan
Tabii
oruç.
farz
Evet.
olan oruç sosyal bir ibadet. Yani aynı zamanda mali olan ibadet hem de nefsi boyut olan ibadet. Yani bir şey
Çok
ibadet
yönlü.
çok yönlü ibadet ve ilginçtir. Yani dünyada din karşıtı yani İslam bizim medeniyet coğrafyamızda din karşıtı hareketler birçok şeyi engelleyemiş ama Ramazan'ı engelleyememiş. Orucu engelleyememiş. Bayramları engelleyememiş yani din karşıtı hareketler. Bu da Ramazan'ın toplumda yani bütün Sovyetler Birliği coğrafyasında da aynı şekilde bu Ramazan'ın kültürel kodlarımıza işlendiğini çok ciddi bir şekilde gösteriyor. Ve bu korumuş birçok toplumu. Yani şeyimiz
Evet.
korumuş bizim. Yani geçmişle olan bağımızı koruyan bir
Asimilasyonu engellemiş.
asimilasyonu engellemiş. Yani onu da bilmek lazım. Çünkü neden engelliyor? Çünkü birey bazında insanın fıtratına uygun bu. Hem de toplum bazında toplumun bir arada durması, kimlik oluşturmasına çok fayda sağlıyor. Yani birey bazında sizin söylediğiniz etkisi şöyle. Bir insanın biyolojik sağlığını etkisi var. Bir de psikolojik sağlığını etkisi var. Biyolojik sağlığını etkisi son yıllardaki ciddi o genetik araştırmalarda ciddi bir kanıtlar ortaya çıktı. Son birkaç yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde hatta. Yani açlık şu anda günlük 16 saatlik açlık diye orucu tutturuyorlar. Aralıklı oruç diye bir kavramda tutturuyorlar. Bunu bir Japon buldu. Kişi aç kaldığı zaman belli bir süre bağışıklık sistemi panik yaşıyor. Panik yaşayınca uyuyan bağışıklık sistemi böyle tembelleşmiş bağışıklık sistemi harekete geçiriyor. Bütün vücuttaki hasarlı dokuları onarıyor. DNA'daki hasarlı DNA'ları tamir ediyor. Kanserli hücreleri yemeye başlıyor. Fagosit hücreleri var, yemeye başlıyor. Ve hücre bağırsak en çok da bağırsakta oluyor. Bağırsaktaki hücreler kendi yenilemeye başlıyor. Yani aç bırakmak hatta bunu çiçekçiler denerler. Çiçekçiler bir çiçek vermeyince onu 3 gün tam karanlık bir yere alırlar. Karanlık bir yere alınca çiçek eyvah ölüyorum diyor. Çünkü yani bütün bitkilerin içinde şey yaşam kalımla ilgili bir genetik program var, kod var. Eyvah ölüyorum der hemen tomurcuk vermeye başlar. 3 gün sonra çıkarlar ki tomurcuklar başlamış çıkmaya. Yani o çiçekleri mahrum bırakarak uyarıyorlar.
Evet.
Oruç da bizim bedenimizi aç bırakarak sağlığımıza katkı sağlıyor. Hatta Ramazan'da bizde Türkiye'de alkollü araştırmalar var. Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin yaptığı geçmişte. Türkiye'de alkol kullananların %50'si Ramazan'da alkol almıyor. %50'si almıyor. Bu alkol uzun süre aralıksız alkol kullanımı vücuda verdiği hasarı azaltıyor.
Asgariye
Türkiye'de
indiriyor
asgariye
tabii.
indiriyor.
Evet.
Çünkü o ara bir vücut kendini dinliyor. Bu da yine araştırmalarda tespit edilmiş bir şey. Bu biyolojik faydasıyla ilgili artık çok biliniyor.
Hocam Cezayir'de bir salgın bir hastalık çıkıyor. Bakıyorlar ki hep şeyleri gayrimüslimleri öldürüyor. Müslümanlara öldürmüyor. Bunun sebebini araştırıyorlar. Oruçtan çıkarıyorlar bunu. Müslüman oruç tuttuğunda insan vücudunun şeyleri, zararlı şeyleri yemeye alışıyor.
Hücreler.
Onlarla beslenerek hayatiyetini devam ettiriyor aç kalınca. Ama öbür insanlar, oruç tutmayan insanlar, beden de bu sefer gelecek hep hazır gıdayı beklediği için, hazırı hanık, pişmişe konuk. Onlar kalıntıları yemiyorlar. Yemediği için onların daha çabuk öldürüyor
daha
hastalık.
Çabuk, tabii.
O salgın hastalık. Ve bu diriliği sağlayanın oruçta kazanıldığını ispatlıyorlar.
Tabii.
Evet, bu, sizin ifade buyurduğunuz zaman
yani
bunu anladım.
Açlık diyeti uygulanıyor. Açlık kürü uygulanıyor tedavide. Biyolojik boyutu bu. Psikolojik boyutu ne peki? Şeyin, Ramazan orucunun özellikle yani bu bütün hani açlık kürü şeklinde uygulanan orucun bir sağlık boyutu var. Şimdi bu Ramazan'daki psikolojik boyutunun faydalı olması için kişinin orucu isteyerek, inanarak tutması lazım.
İşte niyetli tutması lazım.
Hani toplumun hatırı, komşunun hatırı, uf ve Ramazan geldi bu nasıl geçecek diyorsa, hani sırf toplum istediği uyutuyorsa, beyin inanmadığı bir şeye uygun kimyasal üretmiyor, mesaj üretmiyor. Beyin.
Allah Allah.
Yani öyle bir özelliği var. Yani ilk 2-3 gün mesela bir kimse inanarak oruç tutarsa ilk 2-3 gün uyum geçiş döneminde zorluk çeker. Ondan sonra gündüz acıkmamaya başlar. Yani öğlen vakti daha önce bir yemek yemesi kıvranan bir kimse yani ancak iftara doğru acıkmaya başlar. Yani çünkü beyin kendi kendini programlayan bir organ. Beyin kendi kendini programlıyor ama aslında insan beynin üzerinde bir zihin var. O zihin programlıyor beyni. Kuantum bir beyin var. O bu programlıyor. Yani bu diyor ki ya ben oruç tutmaya kesin tutmalıyım. Hani sabah 4'te kalkacağım diye bir insan uçağa yetişeceğim diye inanarak yatarsa saat kurmadan tak diye uyanır. Ama kalksam da olur kalkmasam da olur zor kalkar.
Doğru.
Yani beyin inandığı zaman bir şey ona göre beyindeki biyolojik saat var ona göre harekete geçiyor, uyarıyor kişiyi. Yani burada da Ramazan'da da ben orucu tutacağım, iftarda tutacağım, sahurda işte kalkacağım vesaire diye inandığı zaman birkaç gün içinde vücut uyum sağlıyor. O oruç şey geçiyor, sıkıntılı geçmiyor, rahat geçiyor. Yani o açlığa tahammül edebiliyor. Onun için oruç tutamayan anlayamıyor bunu. Anlayamıyor. Peki böyle bunu ne sağlıyor insana? Bizim tıpta, terapide kullandığımız bir iki metot var. Biri doyum erteleme becerisi, diğeri de dayanıklılık eğitimi. Bak, doyum erteleme becerisi, bu yapılmış çalışmalar var. Mesela yani anaokulu çocuklarına bir kutu lokum götürülüyor çocuğa. İçerinden hemen isteyene birer tane vereceğiz. 15 dakika bekleyene bir avuç vereceğiz diye deney yapıyorlar. 20 sene takip ediyorlar bu çocukları, kişileri. Bu duygusal zeka çalışmalarına
Allah.
Çıkan bir yayın kitapta okudum. Yani duygusal zekanın kanıtı olarak. 20 sene sonra o 15 dakika bir bazı çocuklar lokum orada duruyor. Yemiyorlar. 15 dakika oyalanıyorlar. Yememeyi başlarlar. Daha sonra bir avuç lokum alıyorlar. Sonra 20 sene sonra bakılıyor ki hemen yiyen çocuklar başarıları daha düşük. %20 daha düşük çıkıyor. Ama beklemeyi başaran, doyum erteleme becerisini başaran çocuklar 20 sene sonra daha şey ortaya çıkıyor. Yani karşı cinsle ilişkileri daha iyi, dürtü kontrolü daha iyi, sosyal başarıları daha iyi.
Önce kendisiyle arası daha iyi.
Tabii.
Ondan kaynaklanıyor herhalde.
Yani daha mutlu oluyor.
Tabii,
yani duygusal zekaları daha yüksek çıkıyor. Yani duygusal zeka yüksek demek ne demek? Kendi duygularını okuyup anlamak, başkanın duygularını okuyup anlamak, duyguları iyi yönetebilmek.
Evet.
Bu aslında mutluluk biliminin temelidir bu. Mutluluk biliminin. Yani bunun için bunu şey yapıyoruz. Yani burada bunu doyum erteleme becerisi kazandırıyor. Bu aslında doyum erteleme becerisi kişinin bizim yani terapilerde gençlere özellikle bununla ilgili modüller yazılmış var. Yani bizi de kendi kültürümüze olan versiyonu da yaptık bunu. Mutluluk Bilimi diye bir kitap olarak yayınladık üniversite yayınları arasında. Milli Eğitim 9. sınıf müfredatına uygun hale getirdik mesela bunu. Ve Milli Eğitim'de yardımcı ders kitabı olarak özellikle psikolojik danışman, rehber öğretmen, pedagog öğretmenlerine tavsiye olması için Bakanlığımızın bilgisi var bu konuda. Yani bu mesela burada doyum erteleme becerisini öğretiyoruz bunlarda.
Ne kadar güzel ya.
Yani bu Ramazan'da bunu İbadet de birlikte evet. yapıyorsun. Düşün. Yani büyük bir manevi sorumlulukla burada yapıyorsun. Ne oluyor? Bunu başaran çocuk ne oluyor? Hazlarını öteleyebiliyor, erteleyebiliyor. Haz tuzaklarına düşmüyor. Zevk tuzaklarına düşmüyor.
Zevk hocam, kendisini
madde kullanmanın sebebi zevk, evet. duygulu, doyum erteleme becerisinin olmamasıdır.
Evet.
Ödül yetmezliği sendromu. Ödüle doymuyor beyin. Daha çok daha çok istiyor. Doyum erteleme becerisi olan bir kimse maddeye hayır diyebilir. Uyuşturucu hayır diyebilir. Zevk tuzaklarına düşmez. Yani bu çağın en büyük haz ve hızının en ölçüsüz olduğu çağdayız.
Maalesef.
Ya bu doyum erteleme becerisi daha da kıymetli oldu şimdi.
Evet.
Onun için bazı anneler var yufka yürekli aman çocuğum şey olmasın, açlık çekmesin, üzülmesin diye şey yapmıyor. Yani ibadet sorumluluğunu öğretmiyorlar çocuğuna.
Evet.
Yani bu küçük yaşta öğrenilirse devam ediyor bu. Yani onun için bizim kültürümüzde var hani tekne orucu tutturulur, yarım gün tutturulur, o sevdirilmeye tabii çalışılır ya. Oruçlar. Yani o çocuğun geleceğine yatırımdır o.
Evet.
Onun için onu yapılır. İkinci bir şeye faydası da şu, dayanıklık eğitimi. Yani oruç tutmanın dayanıklık eğitimi, yani kişi hayatta bakıyorsunuz en çok hata yapanlar aceleci sabırsız kişiler. Hatta bu aceleci sabırsız kişiler bunlar... A tipi kişilik olarak kabul ediliyor psikiyatride. En çok böyle kalp krizi geçirme oranı 3 misli daha fazla. Mide bağırsak hastalığı oranı 5 misli daha fazla bu kişilerde. Aceleci sabırsızlık. Hatta bunu ilk böyle şey yapan, tespit eden, literatür gören bilgiyi şey yapan bir şey, kadın doğumcu. Kadın doğumcu diyor ki bir arkadaşının ofisine gidiyor, kadın doğum uzmanı. Arkadaş da kardiyolog. Bakıyor ki kardiyolog arkadaşının şeyinde koltuklarında hep kenarlar koparılmış böyle. Tabii çizilmiş, koparılmış, şey yapılmış. Yani kendi hastaları öyle değil kadın doğum hastaları. Neden diye araştırıyor. Kadın yani şeye gelen kalp damar hastalığı olarak gelen kişiler bakıyor. Yani yeri kıpır kıpır yerinde duramıyor. Aceleci, sabırsız, bekleyemiyor. Koltuğun ucunda oturuyor.
Hep stresli.
Rahatlatamıyor kendini.
Gergin bir durumda.
Araba kullanırken devamlı makas atıyor. Gidiyor biraz uzakta sigara içiyor mesela. Böyle yerinde duramayan, aklına ilk geleni yapan, son duyduğuna hemen inanan, böyle dürtü kontrolü yapamayan, aceleci sabırsız kişilerde kalp hastalıklarının 3 misli, koroner damar hastalıktan 5 misli, mesela kalp krizinin 3 misli, koroner kalp hastalığı 5 misli yüksek çıkıyor. Bu literatüre geçen bilgiler bunlar. Bunlar çıkıyor. Onun üzerine bunu şu anda biz psikoterapide dayanıklık eğitimini stres yönetimi olarak kullanıyoruz. Yani bir olay olduğu zaman bir kimsenin, yani diyelim hatta mesela hamam böceği metaforu vardır. Mesela hanımefendi restorana gitmiş, yemek yerken burası bir hamam böceği birden düşüyor, geliyor pat diye. Birden telaşlanıyor, kalkıyor, ayakta koşturuyor, hamam böceğini alıp fırlatıyor. Ondan sonra gidiyor başka bir hanımefendinin üzerine düşüyor. O da birden panikliyor, ayağa kalkıyor, bağırıyor, çağırıyor. O da fırlatıyor hamam böceği, bir garsona geliyor. Garsonun üzerine. Garson da alıyor hamam böceğini, oradan bir kağıt alıyor. Hamam böceğini soğukkanlı bir şekilde alıyor, gidiyor dışarıda konteynere atıyor. Yani aynı hamam böceği aynı hamam böceği ama tepkiler farklı.
Evet.
Farklı. Yani bu nedeni o halde sorun hamam böceğinde değil. O hamam böceğine karşı bakış açımızda ve tavır ve tutumlarımızda, davranışlarımızda. O halde biz bunu değiştirmemiz lazım.
Şimdi hocam ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, ey iman edenler namazla ve sabırla Allah'tan yardım talep ediniz. Çünkü
sabır.
Allah sabredenlerle beraberdir. Ben o sabredenlerle beraberdir ayet-i kerimesini şöyle yorumluyorum kendi kendime. Bir olayla karşılaştık. Eğer biz bu olayın altında kalmaz da üstüne çıkarsak Allah'la bağımız devam ediyor.
Evet.
Allah'la bağı koparmıyoruz. Ama olayın altında kalırsak, olayın altında ezilirsek, şoka girersek, soğukkanlılığımızı kaybedersek o zaman Allah'la bağımız kopuyor.
Tabii.
Ben öyle anlıyorum onu. Allah sabredenlerle beraber de
tabii.
Sabretmeyen neyle beraber? Sabretmeyen de olayla beraber.
Tabii olayla, nefsiyle beraber.
Yani buradan
tabii.
Gerçekten bu metanet duygusu, tabii. Dayanıklılık çok önemli bir mesele.
Dayanıklık eğitimini işte Ramazan orucu çok güzel evet. bir ritüel içinde veriyor bunu. Yani tek başına o yapması zor bir insan ama bir grup içinde, aile içerisinde, sosyal olarak yaptığı zaman o oruç onun hem şeyine... Birlikte, ailede birlikte zaman geçirmesine sebep oluyor. Hem kendi böyle egosunu güçlendiriyor bu. Psikolojik savunmaları güçlendiriyor, egosunu geliştiriyor. Bunlara fırsat eğitimi diyoruz. Bir Ramazan bir fırsat. Evet. O fırsatı bir şey olarak görmek, yani bir zaman böyle, yani bu aç kalacağım, mahrum koyacağım bir zaman olarak değil de benim psikolojimi kuvvetlendirecek bir zaman dilimidir bu diye karşılarsa insan, o oruç daha bu dayanıklı eğitiminde pozitif bir şekilde yapıyor.
Bir de hocam burada şu var. Yani insanın eline hakim olması, diline hakim olması, beline hakim olması. İşte Ramazan'da esasında bu ele dile bele ihanet olmaz imanım diye de bir türkümüz var. Esas insana, kişiye bir irade eğitimi de getiriyor. Eline hakim olacaksın, diline hakim olacaksın. Sana birisi yakışıksız bir laf söylüyorsa, sövüyorsa ben oruçluyum de ve sus.
Tabii.
Diline hakimiyet, gözüne tabii. hakimiyet, kulağına hakimiyet, dolayısıyla zamanına hakimiyet. Tabii. Mesela tabii. imsak girdiği andan itibaren, imsak tutmak demek. Tutuyorsun
evet.
kendini,
evet.
frenliyorsun. Ne zamana kadar? İftara kadar.
Evet.
Ya helale bile el uzatamıyorsun. Bırak
tabii.
haram yemeği.
Tabii.
Kendin kazanmışsın, getirmişsin. Hatta iftar sofrası hazırlanmış.
Tabii.
Canın çekiyor ama elini bile uzatamıyorsun.
Tabii.
Ne zaman? İşte iftar vakti girinceye kadar. Esas bunun esas insana getirdiği.
Tabii.
Demin sizin duyguları erteleme.
Heh.
İnsanın hazlarını erteleme.
Tabii.
Yani müthiş bir fren vazifesi görüyor.
Tabii. Ve beceri bu. İnsanın ihtiyacı var.
Beceri gelişiyor burada.
Tabii.
Evet.
Beceri bu. Bu öğretilmezse kendiliğinden olmuyor insanda.
Evet.
Yaşadığı toplumda öğreniyor ve bu geleneklerimiz, çevremiz, kendimiz amaçlarsak bunu öğreniyoruz.
Evet.
Yani bu sadece dediğiniz gibi, sadece dayanık değil. İnsanın asıl özgürlük canının istediğini yapmak değil. Kafana göre yaşamak, davranmak değil. Zincirleri kır, duvarları yık, öyle yaşamak değil. Asıl özgürlük içimizdeki böyle kötücül duygulara hayır diyebilmek. Bencil duygulara hayır diyebilmek. Ramazan bunu öğretiyor insana. Kendine asıl özgürlük. Bunu yaptığı zaman insan kendi yanıltıcı duygularına, yoldan çıkarıcı, çeldirici duygularına hayır deme becerisi kazanıyor. Bu dayanıklık eğitimidir. Yani en büyük insanoğlu, hatta gençlere şunu diyoruz biz. İlk zaferi kendinize karşı kazanın. İlk zaferi.
Ya hocam ne güzel ya. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki gerçek baş pehlivan rakibini tuşlayan değil.
Değil.
Kendi nefsini yenendir. Nefsine hakim
olandır. Hakim olan asıl.
Yani
büyük cihat diyor buna ya.
Mesela Mevlana'ya soruyorlar. Efendi kimdir? Köle kimdir diye. Efendi diyor nefsinin emiri olan, köle ise nefsinin esiri olandır.
Esiri olandır ya. Aynen çok doğru.
Yani gerçekten müthiş bir şey
tabii,
bu.
Tabii işte ama şu an mesela, bilim de bunu söylüyor.
Ama
an.
İşte Allah razı olsun. Şimdi bunu böyle bir psikiyatri diliyle bunu ortaya koymak, delillendirmek.
Tabii.
Ya bunu gerçekten müthiş bir şey bu.
Tabii, fıtratımıza uygun olan. Yani
Allah razı olsun.
Bizim için en yararlı şeyin ne olduğunu bizi yaratan bilir ancak.
Allah razı olsun.
O yani yararı ne olduğunu. Onun için buna inanıp gönül rahatlığıyla bunu uygulayan kimse iki dünyada da kazanma şansı yüksek olan kimsedir.
Hocam
inşallah.
Sözünüzü burada balla keselim. Sohbetimizin birinci bölümünde kaldığımız yerden
tabii
yine
inşallah.
Devam edeceğiz. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Nevzat Tarhan hocamızla bu güzel sohbeti burada istemesek de noktaladık ama gözünüz ve kulağınız bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Nevzat Tarhan hocamızla bu güzel sohbeti kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam sohbetimizin başında da bir format çizelim dedik.
Evet.
Dedik esas bu bölümde de Ramazan'ın ve orucun sosyalleşmedeki önemi.
Tabii.
Eskilerin Osmanlıca tabirle içtimaiyleşme diyorlar. Yani fertleri birbirleriyle kaynaştırarak, kardeş yaparak nasıl toplum oluyoruz?
Evet.
Bu sosyal yapıdaki bir halının ilmekleri gibi ne kadar güçlü bir toplum inşa etmede orucun önemi nedir hocam?
Tabii. Oruç burada bizim zaten sosyalleşme bir toplumun düşünün. Bir toplumun mesela hayvanlar medeniyeti yok. Hayvanlar krallığı yok. Yani mesela maymunlar insanlarla 1000 sene beraber yaşasa bir medeniyet oluşturamıyorlar. Sosyalleşme ile ilgili bir biyolojik şeyleri yok, altyapıları yok. Yani yemek, içmek, üremeye göre
evet.
programlanmışlardır onların beyin programları. Ama insan öyle değil. İnsan ilişkisel bir varlık. Yani insan tek başına yaşamaya göre yaratılmamış. Ormanda bulunmuş, literatüre gitmiş 50-60 vaka var. Bunlar küçük yaşta ormanda kayboluyor, bulunuyorlar. Bulundukları zaman hangi hayvanın yanında büyüdüyse onun gibi davranıyorlar. Mesela hatta literatüre girmiş Oksun'da Malaya vakası var, videoları var. Bu annesi babası alkolikmiş, ormana yakın bir evde yaşıyorlar. Çocuk da anne baba alkolik olduğu için çocuk 3 yaşında bir bahçedeki köpeklerin arasına gidiyor. Köpeklerin arasında büyüyor, 10 yaşında bulunuyor. 10 yaşında bulunduğu zaman kız mı erkek mi belli değil çocuk. Böyle şey gibi koşturuyor böyle. Yani bu yanında bulunduğu köpek gibi başını suya sokuyor. 4 ayak üzerinde yürüyor, konuşamıyor, bir şey yapamıyor. Yani bunu rehabilitasyon merkezine alıyorlar. 20 yaşında ancak ayakta durup biraz konuşmaya falan başlar hale geliyor.
Allah Allah.
Ancak yani sosyal temasla. Yani insan psikolojik olarak prematüre doğuyor, erken doğuyor. Hayvan mesela bir ördek düşün, yumurtadan çıkar çıkmaz yüzer. Ama insan bir yaşında yürüyor, 15 yaşında iyi kötü ayırt edebiliyor. Demek ki insan bu dünyada sosyal olarak öğrenmek zorunda, öyle yaratılmış. Onun için bakıyorsunuz bütün semavi dinler, bütün böyle semavi öğretilerde özellikle de Kur'an-ı Kerim'de ve İslam'da şey var. Sosyalleşmeyle ilgili çok vurgu var. Yani eğer din semavi mesajlar olmasaydı insanlar vahşi döneminde kalırdı. Şu anda şu Hollywood kültürü var ya, bizim kültürümüzü cahiliye dönemine çeviriyor tekrar. Antik çağa çeviriyor.
Allah, evet.
Aynı o çağa doğru çevirmeye başladı. Hollywood kültürü insanı ilkelleştiriyor. Yemek, içmek, üremek peşinde koşan, hayat nedir? Hayatın amacı nedir? Haz peşinde koşmak. Hayatta haz peşinde koşmak için metodun nedir? Böyle bencil olmak. Toplum bencil bireylerden olmuştur. O halde çıkarı peşinde koşan bireylerden olmuştur. Nietzsche'nin görüşü bu diyor. Çıkarı peşinde koşan bireylerden olmuştur. Onun için herkes, her millette çıkarı peşinde koşmalı diyerek Hitler bundan ilkanarak o narsizmini ortaya çıkarmış ve İkinci Dünya Savaşı'nı başlatmıştır ya. Böyle bir tehlikeli bir şey bencillik. Onun için insanda böyle bir duygu var. İnsanı eğer eğitmezsen, kendi haline bırakırsan kötücül olmaya yatkın insan. Yani nasıl bu odayı ısıtmazsak soğur, aydınlatmazsak karanlık olur. İnsan da iyi ve güzel şeyler yapmayı öğrenmediği zaman insan ilkel kalır, vahşi kalır. Yani hangi bilgiler varsa işte ormanda bulunan şeyler gibi. Hatta bu Afrika'da ormanda bulunan bazı şeyler var böyle. Yani hiç topluma çıkmamış, ormandan çıkmamış topluluk bulunuyor. Literatüre gelmiş.
Pigmeler var mesela.
Pigmeler var. Hiç çıkmamışlar, dışarı çıkarıyorlar bunu. Onların dilinden bilen bir kişiyle bulunuyor. Düzlüğe çıkınca oradaki hayvan sürülerini görünce böyle böyle yapıyorlar hayvan sürülerine. Niye kovalıyor, böyle yapıyorsunuz diyorlar. O uzakta ne yapıyorsunuz ama üzerime geliyor diyor. Yani beyinde mesafe duygusu öğrenememiş daha.
Evet.
Çünkü onu öğrenememiş. Yani insan böyle bir sosyal varlık. Onun için bu Ramazan orucu da insanın sosyalleşmesi açısından ciddi bir yapılandırılmış bir zaman dilimi. Böyle yapılandırılmış. Bütün ritüelleriyle, birlikte sohbetleriyle, birlikte zaman geçirmesiyle. Yani insanın yalnız yaşamadığı içtimai varlık olduğunu. Yani bu içtima kelimesi askeride de kullanılıyor. İçtimaya çıkmak.
İçtimaya çıkmak diye. Yani
sabah cem etmek, toplanmak, içtima etmek kullanılıyor. Çünkü bu insanın ihtiyacı. Böyle olmazsa insan, onun için insan tek başına yaşadığı zaman zaten cezaevlerinde bile hücrelerde, yani şeyin, Dünya Sağlık Af Örgütü'nün şeyi var. 15 günden fazla tek hücrede tutmayı işkence suçu sayıyorlar. Onun için yani hücrede olan kişiye bile günde bir saat, en az bir saat kadar böyle açık alanda dolaşma zorunluluğu var. Yani hücre hapsinde olanlarda bile böyle şeyler var. Yoksa insan şizofren oluyor.
Evet.
Üzeri olduğu zaman akıl sağlığı bozuluyor. Uyaransız kaldığı zaman öyle bir yaratılış var. Bu nedenle sosyalleştiği zaman insan daha mutlu oluyor. Hatta bunu insanın psikososyal ihtiyaçlar diye Maslow'un bir şeyi vardı, piramidi vardır psikolojide kullanılan. Maslow önce en tepeye kendini gerçekleştirmeyi koymuş. 1970'lerde vefat ediyor. Vefat etmeden önce kendini gerçekleştirme değil, en tepeye, hiyerarşinin en tabanında şey var. Yemek, içmek, üremek, fizyolojik ihtiyaçlar, güven, temel güven ihtiyacı, sevmek, sevilmek ihtiyacı var. Ve sosyalleşme ihtiyacı var ama en üstte de self transcendence diye kendini aşma ihtiyacını koymuş. İnsanın psikolojik olarak, kod yaratılış olarak kendini aşmayı, yani sadece kendisi için çalışan bir adam, kötülük olarak ona yeter onun kendi başına, sadece kendisi için çalışması. Onun için yani başkasına yardım ederim, Cemil Meriç'in güzel bir sözü var ya, kim diyor yani bir menfaat karşılığı yardım ederse o tefecidir diyor.
Allah Allah. Yani, evet.
Yani hakikaten menfaat karşılığı yapıyorsan karşılıksız yardım yapacaksın. Ramazan işte bunu öğretiyor. Karşılıksız yardım yapmayı öğretiyor. Karşılıksız iyi yapmayı öğretiyor. Yani bir taraftan yani ve kendinin aciz, zayıf, kusursuz, aciz olduğunu, zayıf olduğunu, kusurlu olduğunu öğretiyor insana. Bu ne demektir? İnsan kulluğunu bil, haddini bil. Yani insanda çünkü şey duygusu var. Omnipotent denilen psikolojide bir duygu var. Omnipotent tam güçlülük, tanrı kompleksi diye geçiyor. Bir kimse kendine yeryüzü tanrısı gibi böyle alçak dağları ben yarattım gibi dolaşıyorsa o kişide tanrı kompleksi vardır. Her şeyi kontrol etmeliyim, her şey benim dediğim gibi olmalı. Bütün sistem benim istediğim gibi yürümeli dediği zaman insan kontrol edemeyeceği bir şeyle karşılaştığı zaman, gücünün yetmediği bir şeyle karşılaştığı zaman depresyona giriyor hemen. Çünkü doğa gücü yetmiyor ona. Hatta yani sen yani gemiye biniyorsun, kaptana güvenmiyorsun. Kaza yapar mı? Acaba uyudu mu ya da uçağa biniyorsun?
Arabaya biniyorsun, şoföre
güvenmiyorsun. O zaman uyuyamazsın ki.
Evet.
Yani onun ki bu kainatın yaratıcısına güvenmek, onun verdiği iç huzuru var. Yani inanmanın verdiği iç huzurunu yakalamak istiyorsanız Ramazan döneminin havasını, atmosferini teneffüs etmek lazım.
Hocam o bir iç, de şu var burada. Şefkat ve merhamet.
Evet.
Acıma duygusu. Evet. Yani bunlar lafla merhamet ve şefkat olmaz. Yani merhamet ve şefkat söylemişi değil, tabii, eylemişidir. Hani
aynen,
yiğit iş başında belli olur diyorlar ya. Esasında Ramazan'da bu sosyalleşmenin getirdiği, biz kendimiz için yaşamıyoruz. Demin ifade buyurduklarınızdan Ramazan ve oruç önce insandaki tabii, enaniyeti yıkıyor.
Aynen öyle.
Ha sonra biz başkalar için yaşıyoruz.
Ya.
Başkalarının acısını yüreğimizde kendi acısımız gibi hissetmek.
Ya.
Empati kurarak toplumdaki fakir fukaranın, dört duvar arasında kalmış feryatları duyulmayan insanların ızdırabını insanın kendi yüreğinde duyması. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki güneşin doğduğu yerde bir Müslümanın ayağına batan dikenin acısını güneşin battığı yerdeki bir Müslüman can evinde duymazsa bizden değildir.
Şey, tabii.
Şimdi bu sosyalleşme dediğimiz öyle bir şey ki
tabii,
Müslümanlar bir bedenin organları gibidir. O bedende bir organ arıza olursa, hasta olursa, nasıl bir beden hasta olursa, toplumda da aynen böyledir tabii, diyor Müslümanlar.
Evet.
Bir Müslüman aç kalırsa senin tok olmaya hakkın yok.
Ya.
Hazreti Mevlana'ya Şems'in öğrettiği bir şey var. Ey Mevlana diyor, eğer dünyada bir tek kişi üşüyorsa soğuktan, senin ısınmaya hakkın olmaz.
Yok ya.
Şimdi dolayısıyla bu esas orucun sosyalleşmede ki önemi derken, gerçekten iftar sofralarımız var, sadakalarımız var, efendim fıtrelerimiz var, hayırlarımız var. Sanki Ramazan'da insanın daha çok merhamet damarları kabarıyor. Kesinlikle. Verimcil damarları artıyor. Hatta genellikle bizde zekatları filan herkes ne verecekse, hayır yapacaksa Ramazan'da yapmaya çalışıyor.
Bir taşla iki kuş yani. Hem ya, Ramazan esas, sevap daha sevap
bu sosyal hayatın sağlamlaştırılması.
Tabii.
Toplumun birbirleriyle olan bağının güçlendirilmesi. Çünkü tabii, yani insanlar birbirleriyle bir arada güçlü bir şekilde yaşadığı zaman orası huzur ve mutluluğa kavuşur.
Tabii.
Dolayısıyla burada neler söyleyebiliriz?
Tabii şimdi burada da şeyde yani Ramazan'da hani sosyalleşmenin zaten en önemli şeyi, insan psikolojisindeki şeyi empati duygusudur. Empati duygusu olan kimse sosyalleşiyor. Empati duygusu olmayan kişi sosyalleşmiyor. Çünkü empati nedir? Olayları karşı tarafın isteklerine, ihtiyacına, onun haklarına göre, onun duygularına göre değerlendirmek.
Kendimizi onun yani, yerine koyarak. Yani ona göre yani değerlendirmek.
Kendimizi yerine koyup ama evet, kendi kimliğimizi duygularımızı kaybetmeden.
Evet, kaybetmeden. Yani,
onun yerinde olsam ben ne yapardım? Esas ben nasıl düşünürdüm diyerek.
Ya, onu aslında anlamaya çalışmak.
Merhamet mesela şeyde acıma duygusuyla merhametin şöyle bir farkı var. Aslında merhamet kelimesini tam karşılamıyor. Hani evet, bir acımada bir güçlü birisinin zayıfa acıması gibi. O değil. Yani burada empati eşittir yatay ilişki var evet, empatide. Yani bir büyüklenme yok onun içerisinde. Yani bir böyle bir duygu. Hatta bununla ilgili şöyle Budist rahipler üzerine bir deney yapılıyor. Bir de ortalama Amerikalılar üzerine bir yanık resimlere göz, vücudu yanmış bir insan gösteriliyor. Ortalama Amerikalı onu görünce beyinde korku ve kaçınmayla ilgili alanlar harekete geçiyor. Beyin görüntüleme yönteminde. Budist rahibe gösteriyor aynı resmi. Onun beyninde de böyle merhamet ve aynı zamanda mutluluk hormonları salgılanıyor. Şaşırıyorlar ya. Hem mutlulukla ilgili alan harekete geçiyor hem de böyle şey ona kaçınmayla ilgili bir alan harekete geçmiyor böyle. Stres hissetmiyor böyle bir şeyden. Amerikalı'nın stres hormonu salgılıyor beyni. Bu neden oluyor diye onlar yardımlaşmıştı. O merhamet duygusunu doğu kültürlerindeki olan o şeylerdeki başkalarını anlama çabası. Oradaki onun örneğini yani literatüre girmiş bir örnek. Aslında yani empati yapabilmek bir insanın hem sosyal olarak kötücül olmasını engelliyor insanın empatik olması hem de o merhamet duygusunun temelini oluşturuyor. Merhamet edebilmesi için karşı tarafı anlaması lazım bir insanın. Anlamadan merhamet evet, edemez, yapamaz yani. Evet. O sadece yardım yapar. Ama anladığı zaman onu anlamış olur, onun hissettikle hissetmiş olur ve ona yardım etme, ona daha hayatını daha iyi getirmek için ne yapabilirim diye kafa yormasına sebep olur. Ramazan bunu sağlıyor.
Bir de yani, şu var hocam, bir de şu var. Şimdi toplumsal kaynaşma. Mesela bizim iftar sofralarımız var, teravih namazlarımız var, cemaatte namazlarımız var. Ailede bile iftar sofralarında aile bir araya geliyor. Aynı sofradan yemek yiyorlar. İftar sofralarımız oluyor geniş, onlar oluyor. Ben burada hep şunu da görüyorum. Ya bu sofralar, bu toplu ibadetler toplumu önce gözde birbirlerine yaklaştırıyor. Gözde yakınlık sonra gönülde bir kaynaşmaya ve yakınlaşmaya sebep oluyor. Hani bizde gözde yakın olan gönülde yakın olur. Tabii. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Bir de tekkelerde üç öğün yemek çıkar. Ama bunun da esas hikmeti Ramazan'da tabii iki öğün çıkar da. Ama niye böyle? O da insanları sofrada siz göz göze yaklaştırıyorsunuz. Gözlerde yaklaşan insanlar gönüllerde de yaklaşırlar. Tabii. Dolayısıyla aynı sofradan beslenenler, aynı kaptan yemek yiyenler, aynı annenin memesinden süt emenler gibi kardeş olur diyor.
Evet.
Toplumun böyle kaynaşması ve dayanışması işte. Tabii. Esas bu sosyalleşmede bir de işin bu yani tarafı
onun
var.
Onun için şeyin ön yargıları dağıtan en önemli şey diyalogtur. Birlikte zaman geçirmektir. Birlikte yaşamaktır. Birlikte bir şeyi paylaşmaktır. Mesela aile dediniz hep böyle eski Ramazanlar diye hep söylenir. Halen de söyleniyor eski Ramazan. Aslında eski Ramazanlar dediğin zaman yani o direkler arası eğlenceler falan değil eski Ramazanlar. Herkesin kendi hayatındaki çocukluk dönemindeki Ramazanlar onun hayatında güzel bir hatıra olarak işlediği için
yani eski Ramazan
dönemimizde eski Ramazan derken kendi çocukluğunun eski
nostalji.
Çünkü evde bu terör şiddet varsa terörist gibi davranılan varsa bağırma çağırma varsa Ramazan'da bir sulh ile barış kesi ilan evet, ediliyor. Yani böyle çocukların müthiş hoşuna gidiyor bu.
Evet.
Çocuklar Ramazan'ı onun için çok seviyorlar, severler. Ama evde Ramazan'ın anlamına uygun Ramazan geçirilirse çocukların dünyasına güzel tohumların atıldığı, ruhlarının gelişimine güzel tohumlar atıldığı için Ramazan ileri yaşlarda hep böyle kişi ortamında olmasa bile onları arıyor böyle güzel evet, gibi. O işte sosyal ibadet olmasının yönü var. Ve diğer de işte mali bir ibadet yönü var Ramazan'ın.
Tabii zekatlar var, fitreler var.
Ve bu dönemde başka tarafına yardım etme duygusunu uyandırıyor insan. Paylaşma ihtiyacını uyandırıyor. Bu zaten yani insan ihsanın kuludur denir ya. İhsan yani evet, güzellik yapmak bir sene. Yardımda bulunmak, i̇yilik bağışta bulunmak, iyilik yapmak. Hüsn kelimesinden gelen. Yani bunu yapmayı Ramazan teşvik ediyor ortam. Çünkü birisi yapıyor, herkes yapıyor. Herkes yaptığı için sosyalleşme iyiliği de artırıyor, kötülüğü de artırıyor. Evet. Ve insanın içindeki hani kötücül duyguları terbiye ederken toplumdaki de kötücül eğilimleri de önlüyor.
Törpülüyor tabii.
Suçlar azalıyor Ramazan'da. Yani istatistiklere yansıyan, Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre Ramazan'da suçlar azalıyor, hırsızlık azalıyor, şiddet azalıyor. Yani bu şeydir. Yani sanki demek ki hırsızlık yapanların bir kısmı Müslümanmış dedirtiyor hatta insana. Yani o derece ki, ama insanda nefis var tabii. Nefis var.
Ama işte,
yani, ama işte yapıyor. Yani bazen insan kendi inançlarını, kişinin olmayan şeyler yapıyor. Nefis yapıyor. Onun için bir insan ben iyiyim veya kötüyüm. Yani Hazreti Ayşe'ye soruyorlar kim iyilerden, kim kötülerden. Diyor ki Hazreti Ayşe, kim iyilerdenim diyorsa kötülerdendir diyor. Kim kötülerdenim diyorsa iyilerdendir diyor. Onun için bu haf ve reca arasında olmak.
Amen.
Hayatın evet. Son anında belli olur iyiden kötüden. Onun için hiç kimse ben işte ibadetimi yapıyorum, Ramazan'ı oruç tutuyorum, ben kurtulmuşum, ben evliyaullah'tanım diyorsa o
kaybetmiştir. Tabii.
Yani çok bu çok tehlikeli yani. Onun için
tabii.
Son nefesinde belli olur bir insanın hangi heybesinde hangisinin çok olduğu, iyiler mi kötüler. Ramazan insanın işte manevi ticaret ayı onun için bak. Manevi ticaret. Manevi olarak sen ne yapıyorsun? Heybene iyi, doğru, güzel şeyleri yüklemek için toplumsal bir etkiyle büyük bir fırsat ayı. Manevi ticaret.
Amenna. Bir de hocam şu var. Gerek İslam felsefesinde gerekse Batı felsefesinde de böyle kainatın temeli dört temel unsur üzerine bina edilmiştirler. Anasırı erbaa. Hava, su, ateş, toprak.
Toprak.
Şimdi burada su ve toprak ve bunun bileşenleri, buradan yetişen otlar, bu otlarla beslenen etler, bunlarla beslenen insan. Bunlar insanın hayvani duygularını kuvvetlendiriyor. Bedeninizi güçlendiriyor, hayvani duygularınızı kuvvetlendiriyor. Ama Ramazan'da bu damarı siz kesiyorsunuz biraz.
Tabii.
Su ve toprak ve bunlara bağlı olan hayatı, bunları kısarak azalttığınız için o zaman insanın hislerine mağlup olması engelleniyor. Ben öyle anlıyorum şeyleri.
Tabii, tabii.
Yani hırsızların Müslüman olması filan ne diye değil ama Ramazan'da onların da bu damarı kısıldığı için
tabii.
Hayvani duyguları, nefsani arzuları törpüleniyor.
Tabii.
Törpülenince bedende iktidar imanının eline geçiyor.
Tabii.
Güzel ahlakın eline geçiyor. Dolayısıyla bu toplumdaki suç oranları da herhalde tabii, azalıyor. Tabii. Ben
yani
de böyle anlıyorum.
Şeyde mesela cinsiyet hormonları kandaki yağlardan üretiliyor.
Evet.
Kan lipitlerinden. Oruç tuttuğun zaman ne oluyor? Kan yağları düşüyor. Düşünce ne yapıyorsun? Nefisi kontrol etmeyle iç dürtüleri kontrol ediyorsun.
Evet, tabii. Bak, yani şehvetinizi kontrol altına alıyorsunuz.
Yani çünkü açlık olunca vücut şey yapıyor. Cinsel enerjiyi geri çekiyor. Yani şu anda diyor önceliklerin farklılığı olduğunda diyor beyin. Beyin programlıyor, kendini programlıyor. Önceliklerin farklı oldu diyor. Şu anda dokularımı tamir etmem lazım, savaşa hazırlanmam lazım diyor. Kendini yeniliyor. Ve bu insanı kötülük yapmak isteyeni de engelliyor. Yani ya sabır dedirtiyor.
İşte
yani sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır.
Evet.
Demiş atalarımız. Gerçekten de öyle. Onun için sosyal bir ibadet, Ramazan orucu ve aynı zamanda bireysel ibadetin dışında mali bir ibadet boyutu var. En önemlisi de bu kültür olarak bunu çocuklarımıza devam ettirmemiz lazım muhakkak. Kendi çocuklarımıza Ramazan kavramını, algısını, Ramazan ritüellerini, pratiklerini, birlikte işte terafiye gitmeler, birlikte cami namaz kılmalar, bütün bunları Ramazan'ın ritüellerini yaparsak çocuklar çünkü gelişen ruhlarında söylenenler değil, yaşananlar işleniyor. Yani çocukluk yaşantıları onun hayatında ileride hayat senaryoları olarak onun hayatında farkında olmadan oynuyor onu.
Şimdi benim dedem vardı rahmetli. Hep bana harçlık verecek olursa cuma gün verir. Ayakkabı alacak olursa cuma gün alır. İşte pantolon alacaksa cuma gün alır. Ben de o da cami kebirde vaaz ederdi. Ben de hemen cumayı biliyorum ya giderdim kürsünün dibinde beklerdim. Sonra kürsünün dibinde namaz bittikten sonra hemen yanında namazı kılar. O farzı kıldı mı bilirim. Elini cebine atar. Ne varsa verirdi. Ben pır doğru çarşıya kaçardım.
Tabii.
Sonra bir gün dedim ki artık yavaş yavaş aklımız ermeye başladı. Ya dede dedim sen cuma günün dışında cebinde akrep mi var dedim yani. Niye hiç elin cebine gitmiyor da hep cuma günü dedi. Dedi ki oğlum dedi cuma Müslümanların bayramı dedi.
Yani.
Çoluğu çocuğu cuma gün sevindireceksin ki dedi.
Yani.
Çocuklar diyecekler ki her gün cuma olsa. Bunların, bu çocukların bu gönüldeki eğilim Cuma'ya döner. Sonra biraz da akılları başlarına geldi mi, ha Cuma Müslümanların bayramı. Dolayısıyla o meyil, o muhabbet Cuma'ya, oradan dine döner dedi. O yüzden dedi, sen de böyle evladım dedi. Cuma günü çocuklarını sevindir dedi.
Bu tam işte Anadolu irfanı haline gelmiş bir kült şey.
Ne kadar güzel bir şey.
Yani. Ne güzel bir şey. Bunları devam ettirmek. Bizim yani onun için iyi bir iş adamı olmak, iyi bir fabrika kurmaktan daha önemlisi iyi bir evlat yetiştirmek.
Kadar güzel.
Daha önemli ya. Bundan daha güzel. Önemsiz ya, diyemeyiz tabii. Yani.
Ben hep öyle söylüyordum yani. Şimdi herkes annelerden şey istiyor, aile bütçesine katkı. Ya aile, bir anne Fatih gibi bir evlat yetiştirsin. Kocası bir ömür boyu ne kazanırsa kazansın, onu asla karşılayamaz bedelini.
Tabii canım ya. Onun için ya bu şey değil tabii yani. Bu zamanda yani insanı yanlışa götüren sebep eskiden 1 ise şimdi 20'ye çıkmış.
Tabii.
Doğruya götüren sebep eskiden 20 ise 1'e inmiş.
Ya evet, maalesef.
Yani onun için böyle bir zamandayız. Böyle bir zamanda önem ve önceliklerimizi iyi insan yetiştirmeye yönelik, kendimiz de önce kendimiz iyi insan olmaya yönelik. Hatta şöyle diyorum, iyi insan olmak bizim için bir erdem değil, varoluşumuzun kirasıdır.
Evet. Bak,
Allah bizi taş, toprak, ağaç olarak yaratmamış, insan olarak yaratmış. Bunun karşılığında da bizden istediği bir şey var. İyi insan olmak, salih biri olmak. Ya bu ya, varoluşumun kirasıdır, cennet. Bunun sadece fazıldır bu. Fazlından veriyor Allah onu. Yani onun için bunu yapmak bizim sorumluluğumuz, borcumuz. Yani bu nedenle Ramazan işte bunun için bir ortam oluşturuyor. Yani Ramazan orucu, Ramazan'da aile, mutlu bir aile ortamı yapabilmek, yani diğer zamanları yapamasan bile bu zamanda bir insanın yapma konusunda biraz daha gayret içinde olması, sıcak bir aile ortamı içinde olması, evlatlarını, çocuklarını, Ramazan'ı sevdirmesi. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o şeyden sonra, bir savaştan sonra Mekkelilere çok yardım ediyor. Bütün ganimetin çoğunu onlara gönderince Mekke, Medineliler itiraz ediyor bu adaletsiz diye. Ya diyor, ben Medine'ye döneceğim diyor. Ben Mekkelilerin İslam'ı sevmesi için yapıyorum diyor.
Ya müellefe-i kulüp olarak.
Müellefe-i kulüp diye onları sevdirmek için yapıyor, fazla veriyorum. Evet. Çünkü onlar hepsi yeni Müslüman olmuşlarsa onları sevdirmek, sevindirmek istiyor. Ya bu da yani eşit vermek adalet değil.
Amenna, çok güzel.
Hakkaniyete şey. Uygun vermek adalet yani.
Evet muhterem hocam.
Evet.
Yani sözünüzü balla kestik, sohbetinize doyum olmuyor ama. İnşallah bir başka programda daha bir araya geliriz. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Nevzat Tarhan hocamızla gerçekten yani ne kadar uzasa doyamayacağımız güzel bir sohbetti ama burada noktalamak zorunda kaldık. Bir başka Ramazan akşamında bir iftar sevinci programında daha buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.